Sayın Batuhan Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Kayseri'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Abdullah Gül'ün müzesinin açılışını yaptığı toplantıdan yola çıkarak başlayalım. Bu toplantıda halka yönelik olarak yaptığı konuşmada bir çağrıda bulundu. Doları, eurosu olanlar paralarını bozdurup altına, Türk lirasına yatırsınlar dedi. Bunu nasıl değerlendirebiliriz bu konuşmayı?
Evet, aslında öteden beri yapıyor bu çağrıları Tanju Bey, Sayın Cumhurbaşkanı. Yaklaşık bir haftadır vatandaşın ellerindeki dövizleri bozdurup altın veya Türk lirasına yatırmasını istiyor. Şunun için işte biliyorsunuz, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faizleri arttıracağına yönelik çağrısı, Trump'ın seçilmesi ve işte diğer uluslararası belirsizlikler nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin paraları son dönemde çok ciddi bir şekilde değer kaybetmeye başladı. Bunun da bir süre daha devam edeceği konuşuluyor. Öyle ki 3.11'lerden 3.21'lere, ardından 30'lara, en son bir ara 3.60'lara kadar değerlenen bir dolarla karşı karşıya kaldık. Aslında hiç de bu kadar doların bir anda bu seviyelere çıkmasını kimse beklemiyordu. En fazla İşte 3.25'lerden döner deniliyordu ama işte öyle olmadı. Zaman zaman bu tip olaylar oluyor ama şunun altını çizmek gerekiyor. Bir taraftan dövizdeki bu değerlenme, diğer taraftan faizle olan ilişkisi, ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sadece yastık altındaki dövizi olan kardeşlerim, doları avrosu olan kardeşlerim, paralarınızı altına ve Türk lirasına yatırım çağrısının yanında bir başka çağrı daha yaptı. Yine onu da Kayseri'de yaptı. Faizle ilgili yaptığı çağrı önemliydi. Burada aslında iktisat kurallarının dışına çıkarak Sayın Cumhurbaşkanı, işte biliyorsunuz klasiktir, döviz veya dolar yükseldiği zaman Merkez Bankası bunun önlemini faizi yukarı çekerek, yani faizleri arttırırdı. Bu aslında klasik bir yöntemdir. Kitapta yazdığı şekli böyledir ama Sayın Cumhurbaşkanı bunun aksini söylüyor. Faizleri indirin diyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde %0,5, Japonya'da eksi, Avrupa'da en fazla işte İtalya'da ve işte birkaç, Macaristan gibi, yeni Avrupa Birliği'ne girmiş Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerde %2-2,5'lara varan oranlar var. Ama Türkiye'ye bakıldığı zaman işte Gezi olaylarının öncesinde 4,60'lara indirilmişti. Şimdi işte 11'leri, 12'leri bulan faiz oranları, siz paranızı bankaya yatırdığınız zaman da 9 ile 10 arasında değişen bir bant. Sayın Cumhurbaşkanı bu bandın da çok daha aşağılara, daha doğrusu 5'in altına çekilmesini istiyor ve bu şekilde paranın dolaşıma gireceğini ve yatırımın bu şekilde artacağına inanıyor. Kitapta böyle bir şey yazmıyor. Göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın faizi indirin çağrılarına karşılık Merkez Bankası geçen ayın 21'inde ne yaptı sorusu, 0,50 bas puan faizin üst koridorunda bir arttırıma gitti. Bu arttırıma gitmesi dövizdeki yükselişi durdurdu mu? Doların 3,21'den 3,60'lara çıktığını söyleyecek olursak bu konuda da etkili olmadı. Bu ay ne yapacak Merkez Bankası? Herkes merakla bekliyor. Ama şöyle bir durum var. Dövizin, yani euro ve doların bu seviyelere ulaşması gerçekten ciddi bir şekilde bazı ürünlerde zamların gelmesine yönelik olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanı bu krizle Türkiye'yi teğet geçecek sözünü de hatırlatmak gerekiyor. Hep beraber göreceğiz gelişmeleri ama 2017 yılı da öyle görülüyor ki bütün dünyada bir taraftan kendi para birimi dolar olan Amerika Birleşik Devletleri'nin krizden dolar basarak çıktığını düşünecek olursak, Trump'ın o koltuğa oturmasıyla Ocak ayının 21'inde veya ortalarında hep beraber gidişatı göreceğiz. Ama şöyle de bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı burada yapmak istediği şeyin tek nedeni var. Altınla dövizin yükselişine ket vurabilmek. Burada bir taraftan Türkiye'nin Rusya ile olan ticareti, ki gerçekten çok ciddi bakımda doğalgaz alımı ve petrol türevi alımları var ki 30 milyar dolarlık bir dış ticaret hacminden bahsettiğimiz ülkeyle, hem ruble hem de Türk lirası karşılığında ithalat ve ihracatın yapılma kararının alınması gerçekten dövize çok ciddi bir şekilde darbe vurabilir diye düşünüyorum. Aynı şekilde yine açıklandı, Türkiye'nin dış ticaretini Çin'le ve İran'la da kendi ülke para birimleri üzerinden yapma kararı aldığında altını çizmek gerekiyor Tanju Bey.
Adana'ya doğru uzanalım. Üzerinden bir hafta kadar bir süre geçti. Adana Aladağ'daki yurtta çıkan yangınla ilgili soruşturmalar sürüyor. Yeni bulgulara ulaşılıyor. İhmal ve yetersiz denetim konusu var. Ve 12 kişinin öldüğü, aralarında 10 öğrencinin bulunduğu, 12 kişinin hayatını kaybettiği bu acı olayın ardından yurt müdürü ve yurdu çalıştıran derneğin başkanı dahil 6 kişinin tutuklandığı haberi geldi. Bu yangınla ilgili en son durumu değerlendirirseniz neler söyleyebilirsiniz?
Evet, aslında bu yangınla beraber bir taraftan da bütün Türkiye'deki yurtların çok ciddi bir şekilde büyüteç altına, mercek altına alındığını da söylemek gerekiyor. Dolayısıyla bu tip olayların bir daha yaşanmaması, bir daha olmaması anlamında çok ciddi adımların atılacağını ve denetimlerin çok ciddi bir şekilde sıklaştırılacağını da söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan bakılacak olursa bir taraftan iyi niyetle ortaya çıkmış ve işte köydeki öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi hem de kaliteli bir şekilde devam etmesi anlamında, ama diğer taraftan bakıldığı zaman işte kapı kolunun çıkmış olması, kapının kilitli olduğuna yönelik iddialar, çatıyla ilgili, yerle ilgili, işte yangın yönetmeliğine uyulmadığıyla ilgili olan iddiaları kamuoyunda yazılan çizilenlere baktığımız zaman ve bir taraftan da adli süreç yürüyor ama FETÖ'nün yurt dışındaki beyin takımı, bunların da bu yurt yangınının ardından hizmetin kıymetini bilemediniz, hizmetin yurtları şöyleydi böyleydi açıklamaları tabii bir yorum olarak değerlendirilebilir ama bizim şu an yapmamız gereken bu yurdu örnek alarak karşımızda olduğundan hareket ederek Türkiye'deki bütün aslında yurtların çok ciddi bir şekilde denetim altına alınması, yangının şakası yok, her yerde her zaman karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla böyle bir olay karşısında karşı karşıya kaldığımız durumda hiçbir canın bundan sonra gitmemesi için her türlü tedbirin alınacağını söyleyelim. Burada aslında bir taraftan Milli Eğitim Bakanlığı ve bir taraftan da yurtları uhdesinde bulunduran Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ekiplerinin hali hazırda çok ciddi bir çalışma yürüttüğünü ve Türkiye'deki yurtlarla ilgili olarak bundan sonra bu tip olayların yaşanmaması anlamında çok ciddi tedbirlerin alınacağını ve alındığını da bu noktada söylememiz gerekiyor.
Önümüzdeki günlerde, bu hafta içinde ya da en geç önümüzdeki hafta içinde anayasada Cumhurbaşkanlığına yönelik değişikliklerle ilgili anayasa değişikliği önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerisiyle. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Başkanlık çalışması ya da tartışmaları sizce ne safhada?
Evet. Burada aslında birçok boyutu var. Bu sisteme geçildikten sonra seçim sisteminin de nasıl değişeceği ve aslında detayların ne zaman uygulanacağı, nasıl uygulanacağı, hemen mi yürürlüğe gireceği, dar bölge seçim sistemine gidilip gidilmeyeceği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl bir balans rolü oynayacağı, Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bakıldığı zaman hani 10-11 madde gibi peş peşe sıralayabiliyoruz aslında. Kısaca açıklayalım, 12 maddelik bir yasa tasarısı ve sadece başkanlık veya cumhurbaşkanlığı sistemini oturtan, yani şöyle demek daha doğru, başbakanlığı aradan kaldıran bir sistem. Bütün sistem aynı olacak ama atamaları direkt cumhurbaşkanı yapacak. Bu atamalarda, yani bakanlıklardan bahsediyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışından yapılacak. Yani milletvekilleri bakan olamayacak bundan sonra. Dolayısıyla böyle bir 12 maddelik bir sistem, hani bir artı olur, iki eksi olur. Sonuçta bunun içerisinde başka bir anayasa değişikliği yok. Yahut şöyle söyleyelim, olayı daha iyi anlatabilmek anlamında. 2007'de yapılan 367 ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karardan sonra yapılan Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir anayasa değişikliğinin aslında devamı niteliğinde olacağını söyleyebiliriz. Yine kısa kısa gidecek olursak ne olacak bundan sonraki süreçte? Bu aslında önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilecek. İşte komisyon aşaması, diğer aşamalar, genel kurula gelmesi, oylanmaya başlaması ve işte bazı garantilerin alınması dediğimiz zaman bize bir iki aylık süreç bekliyor. Anayasada yazdığını söyleyelim, anayasa değişikliğinden itibaren 60 gün içerisinde halk oylamasına gidilir. Bakıldığı zaman işte Şubat sonu gibi bitse, Mart, Nisan, yani bizi Nisan veya Mayıs'ta en geç Haziran'ın başında bir referandum oylaması bekliyor. Bu açıdan bakılacak olursa önümüzdeki günler siyaseten meydanlarda hareketlenecek günler olarak adlandırmamız mümkün. Ama şunu da çok net bir şekilde söyleyelim. Bunun için referanduma gitmesi için ne gerekiyor? 330 ve üzerinde oyun gelmesi gerekiyor. AK Parti'nin meclis başkanını da çıkaracak olursak 316, yani MHP'den 14 milletvekilinin daha desteğine ihtiyaç var. HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu yönde bir destek gelir mi bilinmez. Ama burada iki partinin oylarıyla bu geçecek. Dolayısıyla da 14 kişilik bir desteğe ihtiyaç var. AK Parti'den fire olacak mı olmayacak mı tartışmaları da bir taraftan bazı yazarlar tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde köşelerine taşındı. Ben bu yönde 1-2'nin dışında en fazla o da bir fire olacağına inanmıyorum. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu işi oylayalım, 330 çıkacak mı çıkmayacak mı gibi bir aslında riski de İktidar Partisi'nin almayacağını bu noktada söyleyelim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 330 noktasında İktidar Partisi kendisini garantiye almadan bu oylamayı Meclis Genel Kurulu'nda yaptırmaz manasında söylüyorum. Dolayısıyla bu açıdan bakılacak olursa AK Parti ve MHP'nin oyları referanduma konuyu götürmeye çok rahat bir şekilde yetiyor. Önümüzdeki dönemde diğer maddelerin de anayasadaki beklenen 82 anayasasının değiştirilmesi noktasında adımlar atılabilir mi? Pekala, atılabilir. Burada son olarak şu söylenebilir. İki partinin vardığı anlaşmada söz konusu değişikliğin 2019'dan sonra nasıl 2007'de Cumhurbaşkanlığı AK tarafından seçilir kararı alındı ama bu 2014 yılında yürürlüğe girdi. Şimdi de benzer bir yöntemin izlenmesi noktasında iki parti uzlaştı. Çünkü seçim sisteminin değişmesi, dar bölge veyahut işte seçim kanunuyla ilgili yapılacak gelişmeler, kanuni olarak olayın altyapısının hazırlanması noktasında da birçok adım atılacak. Dolayısıyla ilgili değişikliğin, yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin, yani başbakanlığın kaldırılacağı sistemin 2019'da yürürlüğe girmesi bekleniyor Tanju Bey.
Bir konuda daha sizin görüşünüzü almak istiyorum. Şu anda iki parti Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sayıları itibariyle bu yasayı referanduma götürülebilecek güce sahip gözüküyor. Eğer çok büyük bir değişiklik olmazsa son dakikalarda. Ancak bu birliktelik kamuoyuna nasıl yansır, halka nasıl yansır, her iki partinin de taraftarları ya da seçmenleri, milletvekillerinin ya da başkanlarının almış olduğu kararları uygular mı sizce, yoksa %50'nin üzerinde bir oyla geçmesi konusunda bir tedirginlik var mı sizce, nedir düşünceniz?
Yani şunu çok net söyleyebiliriz. Bunu kamuoyu araştırmaları yapıldı. Sanırım iki tane araştırma yapıldı son dönemde. Bu rakamın %60'ların üzerine çıktı. Yani Cumhurbaşkanlığı veya kamuoyunda bilinen anlamıyla başkanlık sistemine yönelik aslında çıkacak olan konunun. Dolayısıyla bu yönde bir şey yok. Referandumda çok rahat bir şekilde, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanından gelecek desteğe bile ihtiyaç olmadan bu konunun referandumda kabul edilebileceği noktasında bazı işaretler var. Kamuoyu şirketlerin yaptığı yoklamalardan böyle bir sonucun çıktığını görüyoruz ki gazetelerde, Habertürk gazetesinde en son bir anket yayınlanmıştı. Orada okuduğum kadarıyla bu konunun Cumhurbaşkanlığı veya başkanlık sisteminin rahat bir şekilde %50'yi aşacağı görülüyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanına baktığımız zaman bu yakınlaşmadan, bu ilişkiden 15 Temmuz'dan sonra aslında MHP tabanını sıklaştırmış, MHP tabanındaki safları sıklaştırmış, daha doğrusu tabanını konsolide etmiş durumda. Bu gerçekten önemli. Bence burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni kapı ruhunu bozmasından sonra ben aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin o eskiden CHP'ye kaptırdığı aslında ulusallaşan milliyetçileri de geri kazanacağını düşünüyorum. MHP oy mu kaybediyor, oy mu kazanıyor diye soracak olursanız, gördüğüm kadarıyla ve o partiyi de iyi tanıyan bir insan olarak ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını arttırdığını düşünüyorum Tanju Bey.
Gelelim Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkilerine. Son gelinen noktada Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Burada iki tane olay var. Bir iyi haber, bir kötü haber. İyi haber Avusturya'dan geldi. Avusturya Cumhurbaşkanlığını aşırı sağcı olan aday kaybetti. Yeşiller Partisi'ni temsil eden bir adayın kazanması önemliydi. Dolayısıyla bunu bir tarafa koyalım. Kötü haber de bu sabah saatlerinde sonuçlanması anlamında İtalya'dan geldi. İtalya parlamentonun güçlendirilmesi, daha doğrusu alt kanadın güçlendirilmesi noktasında halk oylamasına gitmişti. Bu halk oylaması kaybedildi. %40 evet, %60 hayır oyu kullanıldı. Burada hayır çıkarsa Avrupa Birliği'nden İngiltere gibi İtalya'nın bir sonraki aşamada çıkmak noktasında bir başka referanduma gideceği iddialarına yönelik olaylar vardı. Dolayısıyla bu bir tarafta var. Ve Başbakan Renzi az önce istifa edeceğini açıkladı. Dolayısıyla Avrupa Birliği çatır diyor mu? Evet, çatır diyor. İtalya bundan sonra ne yapacak? O dediğimiz, o beklenen bir sonraki adıma, yani Brexit oylaması gibi, İngiltere'nin yapacağı gibi bir başka adımı atabilir mi? Pekala, atabilir. Bir taraftan da bütün bunlar Türkiye'nin birlik içerisindeki geleceği noktayı da belirleyecek, ama aynı zamanda önümüzdeki yılın başında Türkiye'deki siyasi gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilgili olan gelişmeler de devam edecek. Almanya bir taraftan Türkiye'yi tehdit ediyor, Türkiye bir taraftan Avrupa Birliği'ni tehdit ediyor. Dolayısıyla masanın üzerinde Türkiye'nin üyeliğinin sonlandırılması, gümrük birliğinden çıkartılması, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ekonomik olarak sıkıştırması, işte göçmenlerle ilgili, yani Suriyelilerle ilgili yaptığı anlaşmayı Türkiye'nin rafa kaldırması, vize serbestiyeti gelmezse. Dolayısıyla hem Türkiye'nin elinde çok ciddi kartlar var, Avrupa Birliği de bu kartları nasıl zayıflatabilirim, Türkiye'yi hala nasıl oyalamaya devam edebilirim düşüncesinde. Ama işte 54 yıldır kapıda bekletilen bir Türkiye'nin daha fazla kapıda beklemeyeceği de anlaşılıyor. Yani Türkiye Avrupa Birliği serüveninde aslında bir sona geldik. Artık bundan sonra ne olacağı da 2017 içerisinde sanırım ortaya çıkacak Tanju Bey.
Bir halk oyu yoklaması yapılabilir mi diyorsunuz? Bir referandum da bunun için yapılabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda söylemleri vardı.
Bu konu da gündeme gelebilir. Bir referandum neden olmasın? Gerçekten hani burada siyasi karar alınabilir, ama hani bunun nihayetinde sorumluluğun paylaşılması anlamında Türkiye Avrupa Birliği'nde kalmalı mı? Bir de 54 yıl daha beklemeli mi sorusu halka pekala sorulabilir. Evet, ben katılıyorum buna, sizin sorunuza. Bir referandumda niye yapılmasın Avrupa Birliği noktasında? Yapılır, ama gerçekten sonucu belli bir referandum olur bu.
Sayın Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Çok sağ olun Tanju Bey. İyi yayınlar.